Ayrım 28.
İyi ama nasıl oluyor da dünyada yaşayan, dolayısıyla doğuşundan ölümüne kadar dünyadaki çeşitli etkilere doğrudan doğruya maruz kalan insanoğlu, bunlardan değil de bu çok uzaktaki cisimlerden etkileniyor? Dünyanın ve üstünde yaşayan bütün yaratıkların bu cisimlerin çekim kuvvetinden ne kadar az etkilendiklerini anlamak için bütün öteki kuvvetler gibi çekim kuvvetinin de cisimler arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu hatırlamak yeter. Nitekim Abel da bir yerde buna işaret ediyordu. Oysa insanoğlu kendisini çok daha yakından etkileyen doğal ve insan yapısı etkilere maruzdur. Bu arada iklim şartlarını, sosyal, ekonomik, kültürel ama daha da önemlisi kalıtsal, fizyolojik ve psikolojik faktörleri sayabiliriz. Özellikle iklim şartlarının insanların karakter yapısı ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini bilmeyen yoktur. Genellikle kuzeyli ulusların daha durgun, soğukkanlı, çalışkan ve dürüst oldukları, buna karşılık güneylilerin, Akdeniz çevresinde oturanların daha canlı, sıcakkanlı, neşeli ama o derecede sorumsuz, suç işlemeye eğilimli oldukları bilinmektedir. Ayrıca Türkiye'de Lodos'un, Fransa'da Mistral'in, Almanya'da Fön'ün, güneyden esen sıcak rüzgarlar, aşırı sıcak ve soğuğun sinir sistemini olumsuz yönde etkilediğini de duymuş olmalısınız. Her insanın hamurunu değişik biçimde yoğuran bu faktörler yanı başımızda dururken, yıldızların konumunda kader belirleyici etkiler aramak akıl ve mantığın alacağı iş değil. Astrolojinin bazılarının iddia ettikleri veya sandıkları gibi bir bilim olmadığını göstermek için belki gereğinden fazla laf ettim. Kişisel kanımca astrolojinin öteki fallardan hiç mi hiç bir farkı yok. Ancak Lieber örneğinden de anlaşılacağı gibi bilimlerdeki bunca ilerlemelere rağmen bazı insanlar binlerce yıl önce insanoğlunun saplanmış olduğu boş inançlara bugün bile kapılabiliyorlar. Bunun ana nedeni şüphesiz büyük halk yığınlarının bilimden ve bilimsel düşünüşten pay alamamaları. Ancak bir başka neden de, belki bu daha önemli bir neden, bütün iletişim araçlarının salt para kazanma hırsıyla bu tür boş inançları yaşatmaları. Geçmişte Hiparkos'tan Kepler'e kadar birçok büyük astronomun adının bu işe karışmış olması, astrolojinin bugün de itibar görmesinde önemli bir rol oynamış olabilir. Ancak 15 yüzyıl boyunca Batı düşüncesini kendine bağlamış olan Ptolemaos'un astronomik sistemi, bugün tarihin çöplüğüne atılmış olduğu halde gelişmesine büyük katkıda bulunduğu astrolojinin bütün canlılığıyla yaşamaya devam etmekte oluşu, tarihin en garip cilvelerinden biri olsa gerek. Nitekim bugün en cahil birine bile sorsanız size dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyecektir. Ama öte yandan bakıyorsunuz lise mezunlarının yarısından fazlası hala astrolojiye inanıyor. Güler misiniz, ağlar mısınız? Korkarım bu daha çok medyanın günahı. E.E. Palmistry, Elfalı.
Bu da hakkında inanılmayacak kadar çok sayıda kitap yazılmış okült sanatlardan biri. Genellikle iki türü olduğu anlaşılıyor. 1. Kiromansi, yani bir insanın geleceğini avcunun içindeki kırışıklıklarla tümseklere bakarak okuma sanatı. Kiros, Yunanca avuç. Mantis ise falcı demekmiş. Kirospi, daha iddialı bir sözcüğe benziyor. Zira Yunanca sophos, bugünkü anlamda bilgin demek. Filosofia, felsefe sözcüğünde de aynı anlam gizli. 2. Kirozofi, yani bir insanın karakterini parmaklarının biçiminden, çıkıntıların boyundan ve elin başka bazı özelliklerinden okuma sanatı. Çinliler buna bir de pedomansi, yani ayak altındaki çizgi ve tümseklere bakıp geleceği ve karakteri okuma sanatı eklemişler. Buna göre palmistry'yi avuç içi özelliklerinden bir insanın kaderini, yani karakteriyle geleceğini okuma sanatı diye tanımlamak mümkün. Burada kader deyimini kullanmamın nedeni, her tür falın insanın gerek karakter özelliklerinin gerekse geleceğinin ta baştan belirlenmiş olduğu inancına veya varsayımına dayanmasıdır. Nitekim insanın karakteri değişken bir şey olsaydı, zaten o zaman karakterden söz etmezdik, onu hiçbir zaman bilemezdik. Aynı şey insanın gelecekte başına gelebilecekler için de geçerli elbet. Astroloji vesilesiyle falcılığın pek çok çeşidi olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir bölümü çok eski zamanlarda ortaya çıkmış. El falı da bunlardan biri. Çinliler tarafından bulunduğu, yoksa icat edildiğimi demeliydim. Anlaşılan el falının geçmişi İsa'dan önce 3000 yılına kadar uzanıyormuş. Demek insanoğlunun kaderini öğrenme merakı bir hayli eskilere gidiyor. Durmadan yeni fal türleri icat edildiğine göre insanların bu merakı da devam edeceğe benzer. Üstelik bu merakı gidermek için insanoğlu neredeyse akla gelebilecek her yolu denemiş. Yıldızların konumundan çay yapraklarının veya kahve tortusunun fincan içinde aldığı biçimlere, avuç içindeki çizgilerden bulutların biçimine, kafa şeklinden yazı özelliklerine, yüz çizgilerinden rüyalara kadar aklına ne geldiyse bunlardan anlam çıkarmaya, bunların sakladığı sırları çözerek kaderini öğrenmeye çalışmış. Belki henüz yeri değil ama burada bir gariplik olduğu sizin de gözünüze çarpmıyor mu? İsterseniz önce biraz düşünün, ondan sonra cevap verin soruma. Bir şey bulamadınızsa bana neyin garip geldiğini açıklayayım. Bir insanın kaderi önceden belli olsa bile bunun birbiriyle hiçbir görünür ilişkisi olmayan bu kadar değişik şeylerde yazılı olması çok garip değil mi? İnsan kaderini belirleyen her neyse veya her kimse, doğa veya tanrılar, bunu neden birbiriyle ilişiği olmayan değişik dillerle kaydetsin? Gerçi bir ve aynı olayın çeşitli belirtileri veya görüntüleri olabilir. Örneğin gökte biri pozitif, öbürü negatif elektrik yüklü iki bulutun çarpıştığını çakan şimşekten ve ardından duyulan gök gürültüsünden çıkarabilir veya falcı diliyle konuşursak okuyabilirsiniz. Aynı şekilde belli bir hastalığı teşhis edebilmek için pek değişik belirtilerine, semptom, bakmak gerekebilir. Ancak burada sözü geçen belirtiler belli bir olayla çoğu zaman bir arada ortaya çıkan ve aralarında nedensellik ilişkisi bulunan fenomenlerdir. Oysa fallarda başvurulan belirti veya işaretler arasında uzak yakın hiçbir nedensellik ilişkisi olmadığı gibi bir benzerlik de yoktur. Nitekim bir astrologun el falından anlaması gerekmediği gibi böyle bir şeyin varlığından bile haberdar olması gerekmiyor. Zaten durmadan yeni yeni fal türlerinin ortaya çıkması da bunu destekliyor. Kaldı ki astrolojiye inanan bir kimse bütün öteki fal türlerini aldatmaca sayabilir. Sözün kısası bence şu çok dillilik olayı bile her tür faldan şüphe etmek için tek başına yeterli bir neden. Ancak ben şimdilik bu tür şüpheleri bir yana bırakıp el falını kendi içinde değerlendirmeye çalışacağım. Aslında bu fala avuç içi falı demek daha doğru olur. Zira temelde avuç içindeki bir takım çizgilerden, girinti ve çıkıntılardan anlam çıkarmaya dayanıyor. Buradaki kırışıklıkların parmakların içe doğru kıvrılmasıyla oluştuğunu ve elin kemik yapısıyla ilişkisi olduğunu belirtmeye bilmem gerek var mı? Bir erişkin insan elinin içini palmistler aşağıdaki krokideki gibi şematize ediyorlarmış. Bakınız Britannica 1970 Vol 17 sayfa 190. İlk parmak kemiği, ikinci parmak kemiği, Venüs tümseyi, Jüpiter tümseyi, Satürn tümseyi, Apollon tümseyi, Merkür tümseyi, Ay tümseyi, Mars ovası, ömür çizgisi, rakamlar yılları gösteriyor. Kafa çizgisi, kalp çizgisi, Satürn veya kader çizgisi, karaciğer çizgisi, Apollon veya servet çizgisi, Venüs halkası, kare, üçgen, üst açı, iç açı, milimetre olarak, bilezikler, el falında incelenen ayrıntılar, kaynak, Britannica 1970, Vol 17 sayfa 190. Yukarıdaki kroki standart sayılabilecek bir el falı şemasını gösteriyor. Aslında avuçtaki hangi çizgi ve çıkıntıların göz önünde bulundurulması, bunların nasıl sınıflandırılması ve değerlendirilmesi gerektiği konularında palmistler değişik görüşler ortaya atmışlar, böylece değişik el falı öğretileri veya okulları türemiş. Ancak herhalde bu durum kuşku uyandırmış olmalı ki zamanla oldukça uniform bir sistem üzerinde uzlaşılmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine deyip artık bu gizli dilin sırlarını çözme işine girişebiliriz. Efendim kolayca tahmin edebileceğiniz gibi çizgiler arasında en önemlileri hayat çizgisi, kafa çizgisiyle kalp çizgisi. Zira bu çizgiler size bir insanın kaç yıl yaşayacağı hem de senesi senesine düşünme ve duyma yeteneklerinin derecesi hakkında ipuçları veriyor. Bu üç ana çizgi dışında bir sürü de ikincil çizgi görünüyor. Bunlardan bazıları herkeste bulunmazmış. Palmistler bu çizgilerin nerede başlayıp nerede bittiklerine, eğrilik derecelerine, doğrultularına, boylarına, derinliklerine, çatal yapıp yapmadıklarına bakarlarmış. Bu çizgilerin belirlediği tümseklere gelince bunların da boyutları ve yükseklikleri önemliymiş. O zaman bilinen yedi gezegenin adlarıyla anılan bu tümseklerden Venüs yardımseverlik, aşk ve çapkınlık, Jüpiter dindarlık, hırs, şöhret düşkünlüğü, gurur ve boş inanç, Satürn bilgelik, şans, ihtiyat veya tersine ileriyi görememe, bilgisizlik ve başarısızlık, Apollon güneş tümseyi, büyük olduğunda başarı, ün, zeka, cüret, küçük olduğunda düşüklük ve tanınmama arzusu, Merkür bilgi, sevgisi, öğrenme hevesi, çalışkanlık, ticaret yeteneği, aşırı biçimlerinde para hırsı ve namussuzluk ya da tam tersi kayıtsızlık ve tembellik, Mars tümseyi yüksekliğine göre cesaret, kararlılık, atılganlık veya çekingenlik, Ay çıkıntısı duyarlılık, ahlaklılık, iyi davranış veya tersine ahlaksızlık, tahakküm veya dediğim dediklik belirtisiymiş. Burada yalnız astrolojinin değil Yunan mitolojisinin de işe karıştığı açıkça görülüyor. Bilmiyorum el falını daha da modernleştirip yeni bulunan gezegenlerin adını taşıyan bölgeler ayırt edilmiş mi? Parmak kemiklerinin iç yüzlerindeki şişkinliklerin de ayrı ayrı anlamları var. Örneğin baş parmağın ilk tümseyi mantıksal düşünme yeteneğini, ikincisi iradeyi, işaret parmağının ilk şişkinliği maddeciliği, ikincisi hak ve düzeni, üçüncüsü idealizmi, orta parmağınkiler sırasıyla insancılığı, sistemi ve zekayı, yüzük parmağınkiler doğruluğu, tutumluluğu, enerjiyi, küçük parmağınkiler iyi kalpliliği, tedbirliliği, düşünceliliği yansıtıyorlarmış. Bütün bunların dışında da insan kaderinin izlerini taşıdığına inanıldığı anlaşılan daha bir sürü işaret var. Ama bizim bütün bu saçmalıklara ayıracak daha fazla zamanımız yok. Astroloji gibi el falının da ciddiye alınması halinde bir hayli güç, zaman ve ustalık isteyen bir kehanet sanatı olduğu anlaşılır. Gazete sütunlarıyla kadın dergilerinde yer alan horoskoplar, sadece burçlara dayanan ön değişlerde bulundukları ve yuvarlak laflar ettikleri için gerçek palmistlerin gözünde düpedüz birer aldatmacadan başka bir şey değil. Hele yolunuzun üstünde 5-10 dakika içinde falınıza bakan çingene karısı tam bir düzenbaz. Bu görüşe ben de yürekten katılıyorum ama bana sorarsanız el falının en bilimsel şekli de baştan aşağı hayal ürünü yani gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan sahte bir bilim. Zira ne gözlenebilir korelasyonlara dayanıyor ne de teorik açıklamasını yapmak mümkün. Daha önce de belirttiğim gibi avuç içindeki çeşitli işaretler sözüm ona gizli bir dil veya bir şifre ancak öteki gizli dillerden çok önemli bir farkı var. Bilmediğimiz her dil bizim için bir şifredir. Dolayısıyla onu anlayabilmemiz için hem sentatik hem de semantik anahtarını bilmemiz gerekir. Nitekim Şampolyon eski Mısır yazısı olan hieroglif dilini Rosetta taşındaki Mısır yazısının Yunanca ve Koptça çevirisi yardımıyla çözebilmişti. Şifrenin anahtarı tümüyle hayal ürünü. Zaten başlangıçta değişik anahtar kullanılması da bunu gösteriyor. Öyle ya, örneğin neden C bölgesi Venüs tümseyi de Satürn tümseyi değil? Sonra neden Venüs tümseyi yardımseverlik, aşk ve çapkınlık gibi özellikleri dile getiriyor? Ayrıca neden tümseklerin yükseklikleri veya çizgilerin boyları, dile getirdikleri veya yansıttıkları karakter özelliklerinin derecelerini belirliyor? Bu ve buna benzer daha pek çok soru geliyor akla ama hiçbirine akla yakın bir cevap bulmak mümkün değil. Hani orta çağda bir ara din adamları melekler erkek mi dişi mi sorusunu tartışıp durmuşlar. Bana kalırsa bu tür bir tartışma ne derece bilimselse el falı da o derece bilimsel. Mümkün değil çünkü el falı dilini okumak veya yorumlamak için başvurulan anahtarın gerçekle bir ilişkisi yok. El falı bir bilim olabilirdi eğer astronominin kuruluş aşamasında olduğu gibi binlerce gözlem sonunda insanların karakter özellikleriyle avuç içi özellikleri arasında korelasyonlar bulunduğu saptanabilmiş olsaydı. Ondan sonra bu korelasyonların nereden kaynaklandığı da araştırılabilir, böylece el falı fal olmaktan çıkardı. Nitekim son zamanlarda el ve ayak parmaklarıyla avuç ve taban derileri üzerindeki girinti ve çıkıntıların parmak izleri gibi yer yer belli bazı biçimler aldığı ve her biçim paterninin belli bir karakter özelliğini yansıttığı saptanmış. Konuyu merak edenler için bakınız Michael Allen Park, Palmistry, Science of Handshift, SCP sayfa 198-208. Ancak Dermatoglyphysics adı verilen bu bilim dalının daha çok genetik bir temele dayandığı anlaşılıyor. Nitekim bir insanın manevi diyebileceğimiz karakter özelliklerini değil, hangi ırktan olduğunu ve özellikle ne gibi bir genetik bozukluğu olabileceğini araştırmada yardımcı bir yöntem olarak kullanılıyormuş. Bakınız AE sayfa 202. Bu da oldukça anlaşılır bir şey. Zira gerek ırk farklarının gerekse genetik bozuklukların, Mongolizm gibi, vücudun çeşitli yerlerinde izler bıraktığı biliniyor. Bu bozuklukların insan derisinin bazı bölgelerinde belli izler bırakması da akla yakın görünüyor. Nitekim gözlemsel olarak bu tür izlerle bazı genetik bozukluklar arasında korelasyonlar saptanmış. Örneğin el falında kafa ve kalp çizgisi adını alan iki oldukça paralel avuç içi kırışıklığı yerine bazı insanlarda tek bir kırışık olduğu görülmüş. Buna maymun çizgisi deniliyor. Ve bu tür bir çizginin birçok genetik bozukluğun belirtisi olduğu saptanmış. Elbet bu gibi korelasyonların gerisindeki genetik mekanizma yani genlerdeki sapmalar tam olarak bilinmiyor. Hatta bunlardan bir kısmı embriyonun gelişmesi esnasında maruz kaldığı mekanik bazı etkilerden de kaynaklanmış olabilir. Ancak burada asıl önemli olan bazı korelasyonların istatistiksel olarak saptanmış olması. dermatoglifizik ise bilim denmesinin de nedeni bu. Alan Park üşenmemiş, el falıyla bu bilim arasında bazı paralellikler olup olmadığını araştırmış. Burada ayrıntılara girmeme imkan yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, dermatoglifizikte çok önemli sayılan iki nitelikten biri olan parmakların iç yüzeylerindeki yumma kırışıklıklarını el falcıları hiç hesaba katmıyorlarmış. Yukarıda andığım maymun kırışığı veya çizgisi ise el falcılarınca çok büyük bir iç gerginliğine işaret sayılıyormuş. Bakınız AE sayfa 204-205. Oysa insanların ancak %2'sinde rastlanan bu kırışık, daha çok genetik bozukluklar gösteren insanlarda görülürmüş. Bu bozukluklar arasında şunlar yer alıyor. 18 ve 21 trisomisi, de Lange sendromu, Ellis van Creveld sendromu, idiopatik zihin geriliği ve bunlar gibi. Bakınız AE sayfa 205. Parmak izi biçimlerini el falcılarının yorumlayışıyla, dermatoglifizikçilerin yorumlayışları da birbirini tutmuyormuş. Falcılar elin biçiminin de bir insanın karakterini yansıttığı kanısındalarmış. Oysa dermatoglifizik bunu hesaba katmıyormuş. AE sayfa 206. Sözün kısası bu iki karakter belirleme yönteminin birbiriyle hemen hemen hiçbir ortak yönü yok. Bu sonuç beni hiç şaşırtmadı, zira daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi avuç içi çizgileriyle insanın manevi yani akli, duygusal ve ahlaki nitelik ve davranışları arasında akla yakın bir korelasyon olması hemen hemen imkansız. İnsanın gerek bedensel gerekse manevi özelliklerini büyük ölçüde genlerinin, kısmen de yetiştiği sosyal ve kültürel çevrenin belirlediği bugün artık biliniyor. Ancak anormal sayılan bedensel özelliklerin genetik mekanizması kısmen aydınlatılmış olmakla birlikte bir insanı örneğin cesur, bir başkasını korkak yapan genetik özellik meydana çıkarılabilmiş değil. Kaldı ki bu özelliğin hormon dengesiyle sosyal kültürel şartlarla da yakın bir ilişkisi olabilir. Dürüstlük, tolerans, alçakgönüllülük ve bunlar gibi karakter özellikleri söz konusu olduğu zaman bu son faktörlerin daha ağır basacağı açık. Oysa el falı, insanın bu özellikleri doğuştan birlikte getirdiği ve değişmez olduğu varsayımına dayanıyor. Gerçi dilimizde can çıkmayınca huy çıkmaz diye bir laf vardır. Dolayısıyla insan karakterinin değişmediği kabul edilmektedir. Ancak biyolojik yoldan, örneğin beyin ameliyatıyla veya uyuşturucular aracılığıyla insan karakterinde köklü değişiklikler yapmak mümkün. Düşünün, bir insanın kaç yıl yaşayacağı, kaç çocuğu olacağı, meslek hayatında başarılı, aile hayatında mutlu olup olmayacağı nasıl avucunda yazılı olabilir? Gelecekle ilgili isabetli öndeğilerin ancak kapalı sistemlerde mümkün olduğunu belirtmiştim. Bir insanın sadece kendine ait olan bedensel, hatta bazı manevi niteliklerin vücudunun herhangi bir bölgesinde izler bırakabileceğini kabul etsek bile, çocuk sayısı, başarı ve mutluluk gibi işe bir sürü başka insanın karıştığı konularda da benzer izlerin bulunması mümkün mü? Bunu mümkün saymak için ileride bütün evrende olabilecek şeylerin her insanın avucunun aynasında yansıdığını varsaymak gerekecektir. Zira evrende olup biten her şeyin insan hayatı üzerinde az veya çok etkisi vardır. İleride tıbbi şarlatanlıklar bölümünde iridoloji adını taşıyan bir tür göz falından söz edeceğim. Burada da gözdeki iris tabakası insan vücudunun içinde olup bitenleri yansıtan bir aynaymış gibi okunuyor. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi her tür fal kısa yoldan en az çabayla muazzam bir bilgi zenginliğine konma amacına yönelik. Üstelik falcının el atmaya çalıştığı bilgilerin büyük çoğunluğu son derece uzun ve zahmetli, neredeyse iğneyle kuyu kazarcasına yapılan araştırmalar sonunda elde edilebilecek türden bilgiler. Bir kısmı da özellikle gelecekle ilgili olanlar, belki hiçbir zaman ulaşılamayacak olan bilgiler. Bundan şu dersleri çıkarmak mümkün. İnsan ne derece bilgisizse, bilginin o derece kolay elde edilebilir bir nimet olduğunu sanıyor. Bu bir. Bir de insan bedavacılığa veya hazıra konmaya bayılıyor. Hanım kız genç bir erkekle tanışmış ve hemen aşık olmuş, bir an önce onunla evlenmek istiyor ama kendisini yeterince tanımıyor. Dolayısıyla mutlu olup olamayacağından emin değil. Ne yapsın? Elbet aklı başında biri ise onu yeterince tanımaya, bu arada onu yakından tanıyanlardan bilgi edinmeye çalışır, öyle değil mi? Ama kızımız çok utangaç biri, fazla beklemeye de sabrı yok. En iyisi falcıya gidip avucunda yazılı olan kaderini okutmak. İş bu kadar basit. Ha, sırası gelmişken içinizde el falının erdemlerine hala inanan varsa kendilerini hatırlatırım. Şimdilerde elektronik bir fal bakma aygıtı keşfedilmiş. Avcunuzun üzerinde birkaç saniye tuttunuz mu tıpkı bir bilgisayarlı elektro aleti gibi anında falınızı okuyormuş. Artık falcıya gitmenizde de hacet kalmadı sizin anlayacağınız. Belki falcılar da artık bu aleti kullanıyordur. Ne de olsa teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak gerek, öyle değil mi? İyi. Frenoloji. İnsan karakterinin ve geleceğinin avuç içi çizgilerinden okunabileceği inancının, özlemsel düşünüşün önayak olduğu hayal ürünü bir inanç olduğunu gördük. avuç içi falını hatırlatan bir başka öğreti de frenoloji, yani kafatası bilgisi. Bu öğretiyi ortaya atan Franz Joseph Galin, kendisi Viyana'da bu konuda verdiği derslerde kraniyoloji deyimini kullanmış. Kendinden sonra teorisini geliştiren Spurzheim, bu deyimi beğenmeyip Yunanca zihin anlamına gelen fren kökünden frenolojiyi türetmiş. Bu öğretiye göre insanın kafatası özelliklerine bakarak düşünsel, zihni yetenekleri ve karakter özellikleri hakkında bilgi edinmek mümkün. Öğretiyi ortaya atan Franz Joseph Gall adındaki 1758-1828 yılları arasında yaşamış, ünlü bir anatomist ve fizyolog. Gall, hükümetin dine aykırı bulduğu bu görüşü nedeniyle Avusturya'yı terk etmeye zorlanmış. Uzun süre Paris'te yaşayan Gall, başlıca eserini Sur les fonctions du cerveau 1822-25, 6 cilt, başlığı altında Fransızca yazmış. İnsanın kafatasını inceleyip beyninin içinde olup bitenleri okuma hevesi insana ilk bakışta çocuksu, hatta gülünç gelebilir. Ancak Galin yeni bir fal yöntemi icat eden biri olduğunu düşünmek de fazla aceleci davranmak olur. Nitekim Galin öğretisi yalnız basit insanların değil, birçok aklı başında kişinin ilgisini çekmiş. Bunlar arasında Conan Doyle gibi yazarlar, Walt Whitman gibi şairler, ama daha da ilginci A.R. Wallace gibi bilim adamları da var. Wallace, Darwin'le aynı zamanda ancak ondan bağımsız olarak evrim teorisini bulan kişi. Hatta Galin öğretisi öylesine bir heyecan uyandırmış ki Avrupa'nın dört bir yanında yüzlerce frenoloji derneği kurulmuş. Bu konuda yüzlerce dergi, tonlarca kitap ve broşür yayımlanmış ve bu ilgi 19. yüzyılın sonuna kadar sürmüş. Gerçi bütün bu ilgi ve heyecan frenolojinin yeni bir sözde bilim olabileceği kuşkusunu doğuruyor. Ama bu konuda bir karar vermeden önce teorinin ayrıntılarını birlikte gözden geçirelim. Teori veya öğreti şu 5 varsayıma dayanıyor. 1. Beyin, zihnin veya ruh hayatının organıdır. 2. İnsanın ruh hayatı belli sayıda birbirinden bağımsız yetenek, meleke, faculty'den oluşur. Bu yetenek sözcüğü, faculty'yi tam karşılamıyorsa da şimdilik daha uygun bir Türkçe karşılık bulamadığım için kullanıyorum. 3. Doğuştan gelen bu yeteneklerin her biri beyin kabuğunun belirli bir bölgesinde yer alır. 4. Bir bölge ne kadar büyükse kişinin oraya bağlı yeteneği de o derece gelişmiş demektir. 5. Kafatasının dış yüzeyi ile onun arkasındaki beyin yüzeyinin konturları birbiriyle o kadar uyumludur ki birincisini inceleyerek içerideki beyin bölgelerinin büyüklükleri, gelişmişlik derecelerini saptamak mümkündür. Şimdi böyle bir öğretinin kabule değer olup olmadığını anlamanın tek yolu var. O da birer birer bu varsayımların geçerli olup olmadığını araştırmak, öyle değil mi? O halde gelin bunu birlikte araştıralım. 1. Sanırım bugün bu varsayımı içimizde kabul etmeyecek kimse yoktur. Bugün diyorum, zira ruh hayatının veya manevi dediğimiz fonksiyonların vücudun neresinde odaklandığı uzun süre tartışma konusu olmuş. Belki biraz şaşıracaksınız ama örneğin eski çağın en büyük bilgini diye tanınan Aristo, düşünmenin de tıpkı duygular gibi kalpte odaklandığı görüşündeymiş. Duyguların kalpten kaynaklandığı inancı halk arasında bugün de yaygın. Oysa bir insana plastikten bir kalp de taksanız, duygularında en küçük bir değişme olmaz. Bu da Aristo'nun her bakımdan yanılmış olduğunu gösteriyor. Sizin anlayacağınız insanları kafasız veya beyinsiz, yani akılsız diye nitelendirmek doğru ama kalpsiz veya yüreksiz diye nitelendirmek yanlış.